Ayrım 28, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 390. 37. Bölüm, Spioni Gierman. Harry gözlerini açınca gülümseyen bir kız gördü. Sonra da ilk çekiş darbesini hissetti. Gözlerini tekrar kapadı ama ne kızın kahkahaları kesildi ne de baş ağrısı. Harry gece olanları anımsamaya çalıştı. Raskol, metro istasyonundaki tuvalet, eski bir Armani takım elbise giymiş ve ıslık çalan bodur bir adam. Adamın uzattığı eldeki altın yüzüklerle siyah kıllar ve serçe parmağının uzun sivri tırnağı.
''Selam Harry, ben Simon, arkadaşınım.''
Ve o yıpranmış takım elbiseyle tamamen tezat oluşturan gıcır gıcır bir Mercedes. Şoför Simon'un kardeşi gibiydi. Neşeli kahverengi gözleri ve el sıkışmak için uzattığı kıllı, altın yüzüklü eli aynıydı. Önde oturan iki adam Norveççe ve İsveççe karışımıyla konuşmuşlardı. Sirk insanlarının, bıçak satıcılarının, vaizlerin ve dans grubu vokalistlerinin tuhaf aksanına sahiptiler. Ama çok konuşmamışlardı.
''Nasılsın dostum? Hava berbat ha?'' ''Giysilerin güzelmiş dostum. Değişelim mi?''
İçten kahkahalar ve yakılan bir çakmağın sesi. ''Harry sigara içer miydi? Rus sigarası.''
''Bir tane al lütfen, biraz sert gelebilir ama kendi çapında iyidir, anlarsın ya.''
Yine kahkahalar. Kimse Raskol'un adını ağzına almamış ya da nereye gittiklerini söylememişti. Çok uzağa gitmemişlerdi. Munch Müzesi'nden sapıp çukurlu yollardan geçerek ıssız, çamurlu bir futbol sahasının önündeki otoparka girmişlerdi. Otoparkın diğer ucunda üç karavan vardı. İkisi büyük ve yeniydi, biri ise küçüktü, eskiydi, tekerleksizdi ve leka bloklarının üstünde duruyordu. Büyük karavanlardan birinin kapısı açılınca Harry bir kadın silüeti görmüştü. Kadının arkasından çocuk kafaları belirmişti. Harry beş kafa saymıştı. Aç olmadığını söyleyip bir köşeye oturmuş onların yemek yemelerini seyretmişti. Karavandaki iki kadından genç olanının getirdiği yemek çabucak ve hapur hapur yenmişti. Çocuklar kıkırdayarak ve birbirlerini dürterek Harry'e bakıyorlardı. Harry onlara göz kırpıp gülümsemeye çalışmıştı. Kas katı kesilmiş ve uyuşmuş vücudunu tekrar hissetmeye başlıyordu yavaş yavaş. Bunun yavaş yavaş olması iyiydi çünkü 2 metrelik vücudunun her santimi ağrıyordu. Yemekten sonra Simon ona 2 yün battaniye vermişti ve omzuna dostça pat pat vurup başıyla küçük karavanı göstermişti.
''Hilton değildir ama burada güvendesin dostum.''
Harry yumurta şeklinde buzdolabı gibi soğuk karavana girer girmez üşümeye başlamıştı. Öyştay'ın en az 1 numara küçük gelen ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını ovuşturmuş ve uzun bacaklarını kıvırarak kısa yatağa sığmaya çalışmıştı. Anımsadığı son şey ıslak pantolonunu çıkarmaya çalışmasıydı. Harry gözlerini tekrar açtı. O küçük esmer yüz kaybolmuştu ve gülme sesi şimdi dışarıdan, açık kapıdan geliyordu. Kapıdan giren gün ışığı Harry'nin arkasındaki duvarda asılı fotoğrafları aydınlatıyordu. Harry dirseklerinin üstünde doğrulup fotoğraflara baktı. Bir tanesinde 2 oğlan çocuğu Harry'nin şimdi içinde yattığı karavanın önünde birbirine sarılmışlardı. Hallerinden memnun görünüyorlardı. Hayır, daha fazlası, mutlu görünüyorlardı. Harry'nin Raskol'un çocukluk halini tanımakta zorlanmasının sebebi buydu belki de. Harry ayaklarını ranzadan indirdi ve baş ağrısını aldırmamaya karar verdi. Midesi bulanmasın diye birkaç saniye kımıldamadan oturdu. Dünden çok ama çok daha zor günler yaşadığı olmuştu. Akşam yemeği sırasında içkileri olup olmadığını soracaktı az kalsın ama kendini tutmayı başarmıştı. Belki de epeydir ağzına içki sürmediği için vücudu şimdi alkole daha dayanıklıydı. Dışarı çıkınca sorusunun yanıtını aldı. Çocuklar Harry'nin çeki demirine yaslanıp kahverengi otların üstünde kusmasını hayretle seyrettiler. Harry öksürüp 2 kez tükürdükten sonra ağzını elinin tersiyle sildi. Döndüğünde Simon'u sırıtarak öylece durduğunu gördü. Simon kusmanın güne başlamanın en doğal yolu olduğunu düşünür gibiydi.
''Aç mısın dostum?''
Harry yutkunup başıyla onayladı. Simon Harry'e buruşuk bir takım elbise, temiz bir geniş yakalı gömlek ve büyük bir güneş gözlüğünü ödünç verdi. Mercedes'e binip Finn marka ataya gittiler. Carl Berners meydanında Simon pencereyi indirip bir gazete bayinin önünde puro içen bir adama seslendi. Harry o adamı tanır gibi oldu. Bu hisse kapıldığına göre adamın muhtemelen sabıkalı olduğunu deneyimlerinden biliyordu. Adamın gülerek verdiği yanıtı anlayamadı. ''Tanıdık mı?'' diye sordu. ''Bağlantılarımızdan biri'' dedi Simon. ''Bağlantılarımızdan?'' diye yineledi Harry Kavşan diğer tarafındaki polis arabasının yeşil yanmasını beklemesini seyrederken. Simon batıya Ullevall hastanesine doğru saptı. ''Söylesene'' dedi Harry. ''Raskol'un Moskova'daki bağlantıları nasıl insanlar da 20 milyonluk şehirde bir kişiyi bulabiliyorlar?'' Harry parmaklarını şıklattı. ''Rus mafyası mı?'' Simon güldü. ''Olabilir. Aklına bir tek onlar geliyorsa.'' ''KGB?'' ''Yanlış hatırlamıyorsam onlar artık yok dostum.'' Simon kahkahayı bastı. ''Pat'taki Rusya uzmanı bana eski KGB'lilerin hala dizginleri ellerinde tuttuklarını söylemişti.'' Simon omuz silkti. ''Sen bir kıyak yaparsın, onlar bir kıyak yaparlar. İşler böyle yürür dostum.'' Harry sokağa göz gezdirdi. Bir kamyonet hızla geçip gitti. Harry Tess'e, kendisini uyandıran kahverengi gözlü kıza, Töyen'e gidip Doug Bladet ve Ferdens Gang gazetelerini almasını söylemişti. Ama bir polis memurunun arandığı haberi iki gazetede de yoktu. Bu Harry'nin ortalıkta elini kolunu sallayarak gezebileceği anlamına gelmiyordu. Çünkü şimdi her polis arabasında onun fotoğrafı vardı muhtemelen. Harry apartman kapısına çabucak gidip Raskol'un anahtarını kilide soktu ve çevirdi. Holde ses çıkarmamaya çalıştı. Astrid Monsell'in kapısının önünde gazete vardı. Harry Anna'nın dairesine girince kapıyı ardından usulca kapadı ve derin bir soluk aldı. ''Aradığın şeyi düşünme.'' Dairenin havası boğucuydu. Harry en uçtaki odaya gitti. Buraya son gelişinden beri hiçbir şeye el sürülmemişti. Pencereden girip üç portreyi aydınlatan gün ışığında tozlar dans ediyordu. Harry portrelere baktı. O çarpık kafalar tuhaf bir şekilde tanıdıktı. Harry tablolara gidip parmak uçlarını yağlı boya çıkıntılarında gezdirdi. Tablolar onunla konuşuyorlarsa bile ne dediklerini anlamıyordu. Mutfağa girdi. İçerisi çöp ve leş gibi yağ kokuyordu. Harry pencereyi açıp lavabodaki bulaşıklara baktı. Sudan geçirilmiş ama yıkanmamışlardı. Katılaşmış yemeği çatalla dürttü. Sostan küçük kırmızı bir parça kopardı. Ağzına aldı. Japon biberi. Büyük bir tencerenin ardında iki büyük şarap kadehi vardı. Birinin dibinde incecik kırmızı tortu kalmıştı. Diğeri ise kullanılmamış gibi görünüyordu. Harry burnunu içeri soktu ama ılık bardak kokusu aldı sadece. Şarap kadehlerinin yanında iki su bardağı duruyordu. Harry parmak izi bırakmamak için bulaşık bezi kullanarak bardakları ışığa doğru kaldırdı. Biri temizdi, diğerininse içi yapışkan bir maddeyle kaplıydı. Harry o tabakayı tırnağıyla kazıdı ve parmağını emdi. Şeker, kahve tadı, Coca-Cola. Harry gözlerini kapadı. Şaraplı kola. Hayır, bir kişi şarap ve su içmişti, diğer kişi ise kola içmişti ve bardaklarından birini kullanmamıştı. Harry bardağı bezle sarmalayıp ceketinin iç cebine koydu. Ani bir dürtüyle banyoya gidip sifonun kapağını kaldırdı ve içine eliyle yokladı. Bir şey yoktu. Sokağa dönünce batıdan gelmiş olan bulutları gördü. Hava biraz soğumuştu. Harry alt dudağını çiğnedi, bir karar verip Vibe sokağına doğru yürümeye başladı. Harry anahtarcıda tezgahın ardındaki genç adamı hemen tanıdı. ''Günaydın, ben polisim.'' dedi Harry, delikanlının kimlik sormayacağını umarak. Kimliği Wiglis Albu'nun Slamdal'daki evinde kalan ceketindeydi. Delikanlı gazetesini bıraktı. ''Biliyorum.'' Harry panığa kapıldı bir an. ''Buraya anahtar almaya gelmiştiniz, hatırlıyorum.'' Delikanlı ağzı kulaklarına vararak gülümsedi. ''Bütün müşterilerimi hatırlarım.'' Harry genzini temizledi. ''Şey, ben müşteri sayılmam aslında.'' ''Ya, evet anahtar benim değildi ama gelmemin sebebi.'' ''Ama sizin olması gerektiği araya girdi delikanlı. Sistem anahtarıydı değil mi?'' Harry başıyla onayladı. Yavaşça geçip giden bir devriye arabasını göz ucuyla gördü. Sistem kilitleriyle ilgili bir sorum olacak. Bir yabancının böyle bir sistem anahtarının kopyasını nasıl yaptırabileceğini merak ediyorum. Örneğin bir Triobing anahtarın. Yaptıramazlar dedi delikanlı, resimli bilim dergileri okuyan birinin mutlak özgüveniyle. Sadece Triobing'in ürettiği kopyalar işe yarar. Onları da elde etmenin tek yolu apartman yöneticisinden yazılı onay almak. Ama o bile yetmez. Çünkü kimlik isteriz ve anahtar isteyen kişinin apartman sakinlerinin listesinde olup olmadığına bakarız. Ama ben bu sistem anahtarlarından birini aldım, hem de başkası adına. Delikanlı kaşlarını çattı. Hayır, gayet net hatırlıyorum. Kimliğinizi göstermiştiniz. Ben de isminizi kontrol etmiştim. Aldığınız kimin anahtarıydı? Harry az önceki polis arabasının bu kez zıt yönde geçip gittiğini tezgahın arkasındaki cam kapıdan gördü. Boş ver, kopya elde etmenin başka yolu var mı? Hayır, Triobing yani bu anahtarların üreticisi sadece bizim gibi yetkili bayilerden sipariş alır. Dediğim gibi biz de belgeleri titizlikle kontrol ederiz. Sistem gayet güvenlidir. Kulağa öyle geliyor, evet, Harry can sıkıntısıyla yüzünü ovuşturdu. Daha önce aradığımda konuştuğum kişi Zorgen Frigata'da oturan bir kadının dairesi için 3 anahtar aldığını söyledi. Anahtarlardan birini kadının dairesinde bulduk. İkincisini tamirat yapacak olan elektrikçiye vermiş. Üçüncüsünü ise başka bir yerde bulduk. Mesele şu ki ben o kadının 3. anahtarı sipariş ettiğine inanmıyorum. Bunu benim için kontrol edebilir misin? Delikanlı omuz silkti. Tabii ki edebilirim ama neden kendisine sormuyorsunuz ki? Kafasından vurularak öldürüldü. Hadi ya dedi delikanlı gözlerini hiç kırpıştırmadan. Harry kımıldamadan durdu. Bir şey hissediyordu. Çok hafif bir ürperdi. Kapıdan esinti mi geliyordu? Harry'nin ense tüylerini diken diken etmeye yetecek kadar. Birisi çekinerek genzini temizledi. Harry içeriye birinin girdiğini duymamıştı. Giren kişiyi dönüp bakmadan görmeye çalıştı ama açısı uygun değildi. Polis dedi yüksek ve tiz bir ses arkasından Harry yutkundu. Evet dedi delikanlı Harry'nin omzunun üstünden bakarak. Dışarıdalar dedi ses. 14 numaradaki yaşlı bayanın evine hırsız girmiş. Hemen yeni kilide ihtiyacı varmış. O yüzden oraya derhal birini göndermemizi istiyorlar. Sen onlarla gidebilirsin Alf. Gördüğün gibi benim işim var. Harry ayak sesleri uzaklaşana dek bekledi. Anna Betsen kendi sesinin fısıldadığını duymuştu. Onun bütün anahtarlarını bizzat alıp almadığını kontrol edebilir misin? Gerek yok ki. Mutlaka öyle olmuştur. Harry tezgahın üstüne eğildi. Yine de kontrol edebilir misin? Delikanlı derin derin iç geçirdikten sonra arka odaya girerek gözden kayboldu. Bir dosya getirip içini karıştırdı. Kendiniz bakın dedi. Şu, şu ve şu. Harry teslimat formlarını tanıdı. Anna'nın anahtarını almaya geldiğinde bunlardan bir tane imzalamıştı. Ama dosyadaki bütün formlarda Anna'nın imzası vardı. Tam kendisinin imzaladığı formun nerede olduğunu soracakken gözü tarihlere ilişti. Burada son anahtarın Ağustos'ta verildiği yazılı dedi. Ama ben buraya çok sonra geldim ve... Evet, Harry'nin gözleri daldı. Teşekkürler dedi, ihtiyacım olan şeyi buldum. Dışarıda rüzgar sertleşmişti. Harry, Valkyrie meydanındaki telefon kulübelerinden birine girip arama yaptı. Beyate... Denizcilik okulunun kulesinin yukarısındaki 2 martı rüzgarın içine dalıp süzüldü. Altlarındaki Oslo fiyordu iç karartıcı bir koyu yeşil tona bürünmüştü ve Ekeberg'deki bankta oturan 2 kişi birer noktacıktan ibaretti. Harry Anna Betsen'den bahsetmeyi bitirmişti. Tanışmalarından, birlikte geçirdikleri son akşamın anımsadığı kadarından, Raskol'dan, Beyate de ona dizüstü bilgisayarın izini sürmeyi başardıklarını söylemişti. Bilgisayar 3 ay önce Colosseum sinemasının yanındaki Expert mağazasından satın alınmıştı. Garantisi Anna Betsen adınaydı. Ona bağlanmış cep telefonuysa Harry'nin kaybettiğini söylediği telefonuydu. Martı çığlıklarından nefret ederim dedi Harry. Tek söyleyeceğim bu mu? Şu an evet. Beyate ayağa kalktı. ''Burada olmaman gerekirdi Harry. Beni aramamalıydın.'' ''Ama buradasın.'' Harry rüzgarda sigarasını yakmaya çalışmaktan vazgeçti. ''Yani bana inanıyorsun değil mi?'' Beyata kollarını öfkeyle sallayarak karşılık verdi.
''Bildiklerim senin bildiklerinden fazla değil.'' dedi Harry. ''Adnayı vurup vurmadığımdan bile emin değilim.''
Martılar rüzgarda zarifçe döndüler.
''Bildiklerini bir kez daha anlat bana.'' dedi Beyate.
''O adamın Anna'nın dairesinin anahtarını bir şekilde ele geçirdiğini ve cinayet gecesi o eve girdiğini biliyorum. Giderken Anna'nın dizüstü bilgisayarıyla benim cep telefonumu yanında götürdü.
Cep telefonunun Anna'nın dairesinde ne işi vardı?
Akşam ceket cebimden düşmüş olmalı. Dedim ya biraz içkiliydim.
Peki ya sonra?
Katilin planı basitti. Cinayetten sonra Larkoğlu'na gidip kullandığı anahtarı Arne Albu'nun yazlığına koyacaktı. Kimsenin şüphesi kalmasın diye anahtarı AA baş harflerini taşıyan bir anahtarlığa taktı. Ama cep telefonumu bulunca planında biraz değişiklik yapabileceğini fark etti birden. Cinayeti ben işlemişim de suçu Albu'nun üstüne yıkmaya çalışıyormuşum gibi gösterecekti. Sonra da cep telefonumu kullanarak Mısır'daki bir sunucuya bağlandı ve bana anonim e-postalar göndermeye başladı.
İzi sürülse bile
beni bulacaklardı. Ama ben bir terslik olduğunu ancak Telenor'dan gelecek bir sonraki faturaya bakınca fark edecektim. Hatta o zaman bile fark etmeyebilirdim. Çünkü faturaları dikkatli okumam.
Telefonunu kaybedince hattını iptal ettirmiyorsun da.
Harry banttan fırlayıp ileri geri dolanmaya başladı. Anlaşılması daha zor olan şey o adamın depo odama nasıl girdiği. Zorlama izi bulamadınız. Hem apartmanımızdaki hiç kimse yabancıları içeri almaz. Yani o adamda anahtar vardı mutlaka. Tek bir anahtar yeterliydi. Çünkü apartman çatı, bodrum ve daire kapılarını tek bir sistem anahtarı açıyor. Ama bu anahtarı elde etmek kolay değil. Bu arada Anna'nın dairesinin anahtarı da sistem anahtarıydı.
Harry durup güneye baktı. İki büyük vinçli yeşil bir şilep fiyortta ilerliyordu.
''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu Beyate. ''Benim için bazı isimleri araştırabilir misin diye sorsam mı diye düşünüyorum.''
''Bunu yapmamayı yeğlerim Harry. Dediğim gibi burada bile olmamam gerekirdi.''
''Ayrıca o morlukların sebebini merak ediyorum.''
Kadının eli boğazına gitti hemen. ''Eğitim, judo, merak ettiğin başka bir şey var mı?''
''Evet, şunu Weber'e verebilir misin?'' Harry bezle sarmalanmış bardağı ceket cebinden çıkardı. ''Parmak izlerine baksın ve benimkiyle karşılaştırsın.''
''Senin parmak izin var mı onda?''
''Adli tıpta suç mahallerine giren bütün polislerin parmak izleri bulunur. Ona bardaktaki maddeyi analiz etmesini de söyle.''
''Harry'' diye söze başladı kadın azarlayıcı bir ses tonuyla. ''Lütfen.''
Beyate iç geçirerek bardağı aldı.
''La ses M'den AS'' dedi Harry.
''Ne demek istiyorsun? İsimleri kontrol etmek konusunda fikrini değiştirirsen La ses M'den'in personel listesine bak. Küçük bir anahtar şirketi.''
Beyate kaderine razı olmuş gibiydi. Harry omuz silkti.
''Weber'e bardağı verirsen çok sevinirim.''
''Weber sonuçları alınca sana nasıl haber vereyim?''
''Gerçekten bilmek istiyor musun?'' Harry gülümsedi.
''Olabildiğince az şey bilmek istiyorum. Sen benimle bağlantıya geçersin, tamam mı?''
Harry ceketine sımsıkı sarındı. ''Gidelim mi?''
Beyate başıyla onayladı ama kımıldamadı. Harry kaşlarını kaldırdı. ''O adamın yazdığı şey,'' dedi kadın. ''Sadece en intikamcıların sağ kalmayı başarabildiğini söylemiş hani.'' ''Bu doğru mu sence Harry?''
Harry karavanın kısa yatağında bacaklarını uzattı. Finnmark Gatı'dan gelen trafik gürültüsü Harry'e Opsal'daki çocukluğunu, yatakta yatıp trafiği dinlemesini anımsatıyordu. Yazları dedesiyle birlikte sessiz sakin Andalsnes'teyken yalnızca bunu özlerdi. Arabaların ancak motosiklet, egzoz ya da uzaklardan gelen polis sireni sesleri tarafından ara sıra bastırılan düzenli uygu getirici uğultusunu. Kapı çalındı, gelen Simon'du. ''Tes yarın da uykudan önce masal anlatmanı istiyor.'' dedi içeri girerken. Harry o kıza zıplamayı öğrenen kanguru masalını anlatmıştı ve karşılığında bütün çocuklar ona sarılıp iyi geceler dilemişlerdi. İki adam sessizce sigara içtiler. Harry duvardaki fotoğrafı gösterdi.
''Raskolla ağabeyi değil mi? Anna'nın babası Stefan.''
Simon başıyla onayladı.
''Stefan şimdi nerede?''
Simon ilgisizce omuz silkince Harry bu konunun tabu olduğunu anladı. "Fotoğrafta yakın arkadaş gibi görünüyorlar," dedi Harry. "Siyah ikizleri gibiydiler. Anlarsın ya, arkadaştılar. Raskol Stefan için iki kez hapis yattı." Simon güldü. "Şaşırdığını görüyorum dostum. Ama bizim geleneğimizdir bu. Anlayabiliyor musun? İnsanın kardeşinin veya babasının suçunu üstlenmesi onurlu bir davranıştır yani."
"Polisler pek öyle düşünmezler."
"Onlar Raskol'la Stefan'ı birbirinden ayırt edemiyorlardı. Çingene kardeşleri. Norveç polisinin işi kolay değildi." Adam sırıtarak Harry'e sigara ikram etti. "Hele kardeşlerin yüzleri maskeliyken." Harry sigarasından bir nefes çektikten sonra şansını denedi. "Araları neden açıldı ki?"
"Neden olabilir?" Simon gözlerini dramatik bir edayla fal taşı gibi açtı. "Bir kadın yüzünden elbette."
"Anna mı?" Simon yanıt vermese de Harry gerçeğe yaklaştığını anladı.
"Anna bir gaco ile birlikte olduğu için mi Stefan onu reddetti?"
Simon sigarasını söndürüp ayağa kalktı.
"Mesele Anna değildi. Anna'nın annesiydi. İyi geceler Spione."
Son bir soru."
Simon durakladı. "Spione ne demek?" Simon kahkaha attı.
"Spione Gierman'ın, yani Alman casusunun kısaltılmışıdır. Ama merak etme dostum, kötü bir anlamı yok. Bazı yerlerde erkek ismi olarak bile kullanılır."
Sonra çıkıp gitti. Rüzgar dinmişti ve artık Finnmarkgata'daki trafiğin uğultusu duyuluyordu sadece. Harry yine de uyuyamadı. Yatakta yatan Beate dışarıdan gelen araba seslerini dinliyordu. Çocukken babasının sesini dinleyerek uykuya dalardı çoğu kez. Babasının anlattığı masallar, kitaplar da yoktu. Babası onları anlatırken uydururdu. Aynı şekilde başladıklarında ve aynı karakterleri, iki kötü kalpli hırsızı, akıllı bir babayı ve onun cesur kızını içerdiklerinde bile her seferinde farklı olurlardı. Ve hepsinin sonunda hırsızlar hapsi boylardı. Beate babasının kitap okuduğunu gördüğünü hatırlamıyordu. Büyüyünce onun disleksi diye bir şeyden mustarip olduğunu anlamıştı. Annesinin dediğine göre babası o hastalık yüzünden avukat olamamıştı.
"O yüzden senin avukat olmanı istiyoruz."
Ama masalların hepsi avukatlarla ilgili değildi ve Beate polis kolejine kabul edildiğini söyleyince annesi ağlamıştı. Beate birden uyandı, zil çalmıştı, inleyerek yataktan kalktı.
"Benim," dedi interkomdan gelen ses.
"Seni bir daha görmek istemediğimi söylemiştim," dedi Beate ince sabahlığın içinde titreyerek. "Git."
"Özür dilemeden gitmem. O ben değildim. Ben öyle biri değilim. Sadece kontrolümü kaybettim. Lütfen Beate, bana 5 dakika versen yeter."
Beate duraksadı, boynu hala kaskatıydı. Harry de morlukları fark etmişti.
"Bir armağan getirdim," dedi ses.
Beate iç geçirdi. O adamla eninde sonunda görüşmek zorunda kalacaktı zaten. Meseleyi iş yerinde değil de burada halletmesi daha iyiydi. Düğmeye bastı, sabahlığına iyice sarındı ve kapı eşiğinde bekleyerek adamın merdivenleri çıkmasını dinledi.
"Selam," dedi adam onu görünce ve gülümsedi. Ağzı kulaklarında beyaz dişlerini sergileyerek David Hasselhoff gibi gülümsedi.
28. ayrımın sonu. Sayfa 402.